Ayrım 4, sayfa 22. Böylesine düşünmesine rağmen bir burukluk hissetti içinde. Şimdiye kadar hiç hissetmediği bir duygu, hüzünle karışık bir his. İradesine hakim olmalıydı. Hissettikleri çok saçmaydı ve kendisine yakışan şeyler değildi. Ani bir kararla vitrinin önünden ayrıldı. Ama işte tam o an nefesinin boğazına düğümlendiğini hissetti. Genç adam daha fazla takipten vazgeçmiş ve tam karşısına dikili vermişti. "Sizinle biraz görüşmem mümkün mü?" diye sordu. O an ilk dikkatini çeken şey adamın düzgün Türkçesine karşılık şivesinin biraz garip olduğuydu. Neslihan şaşkın şaşkın sarışın delikanlıya baka kaldı. Caddenin aydınlığında mavi gözlerini akseden saf ve temiz ifadeyi, gülümsemesindeki içtenliği görebiliyordu. Bir süre nutku tutulmuş gibi ağzını açamadan genç adamın yüzüne bakmaya devam etti. Neden sonra "Görüşmek mi?" diye fısıldadı. "Hangi konuda? Sizi tanımıyorum." "Doğru. Aslında ben de sizi tanımıyorum. Ama anlayın lütfen. Sizi görür görmez etkilendim. Yani demek istiyorum ki, acaba arkadaş olabilir miyiz?" Başka şartlar altında olsa hiç şüphesiz Neslihan'ın vereceği cevap hayır olurdu. Sokak ortasında tanımadığı birinin bu tarz yaklaşımına tersleyerek karşılık verirdi. Ama bir müddet ağzını açamadan bakışlarını delikanlının masum görünen çehresine dolaştırdı. Ağzından hayır ya da ne münasebet gibi bir laf çıkmadı. Genç adam asla kaba veya sırnaşık birine benzemiyordu. Bilakis içten görünen teklifini utanıp çekinerek yapmıştı. Neslihan'ın sessiz kılışından cesaretlenmiş gibi devam etti delikanlı. "Biliyorum, arkadaş teklifi için pek alışılmış bir tarz değil bu. Hayır derseniz de size gücenemem. Ama lütfen bana bir şans tanıyın. En azından size kendimi tanıtayım, kararınızı sonra verin." Neslihan kekeledi. "Beni daha evvel görmüş müydünüz?" "Doğrusunu isterseniz hayır. Size az evvel yolda rastladım. Samimi olmam ve açık söylemem gerekirse beni çok etkilediniz." Neslihan nihayet kaşlarını çatarak sordu. "Sokakta her gördüğünüz ve sizi etkileyen kadınlar arkadaşlık etme gibi bir alışkanlığınız mı var?" "Hayır, hayır. Korkarım beni yanlış anladınız. Böyle bir huyum yok. Daha da ileri gidip şunu söyleyebilirim. Benim hiç kız arkadaşım yok." Kaşları çatık olan Neslihan dayanamayıp tebessüm etti. Yalanın bu kadarı da fazlaydı artık. Bu iş güzel çapkını tersleyebilirdi. Onun gibi yakışıklı, havalı, hoş giyimli ve varlıklı görünen bir delikanlının hiç kız arkadaşı olmaması inanılır şey değildi. "Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsunuz," dedi. "Yemin ederim, doğru söylüyorum." Genç adam sağ elini kalbinin üzerine koyarak sanki iddiasını yeminle tasdik ediyormuş gibi bir davranışta bulunmuştu. Hemen konuşmasına devam etti. "İstanbul'a geleli henüz çok az oldu. Arkadaş çevrem pek yok." "Öyle mi? Nereden geldiniz? Yoksa Merih'ten filan mı?" "Şivemdeki farklılığı hissetmiyor musunuz? Ben Londra'dan geldim. Henüz 2 hafta oluyor." Neslihan irkildi. Gerçekten de genç adam konuşmaya başlar başlamaz dilindeki hafif yabancı aksanı sezinlemişti. Yine de kuşkuyla baktı. "Adım Selim, Selim Tarhan. İngiliz konsolosluğunda tercüman olarak çalışıyorum. Ailem hala İngiltere'dedir. Dönüş sebebim askerlik. Vatanı görevi yapmak zorundayım." Söyledikleri doğru olabilirdi. Neslihan'ın çatık kaşları düzeldi. Hatta gülümsedi bile. İçindeki o duygu depreşiyordu. "Doğrusu arkadaşlık için yaklaşım tarzınız beni biraz şaşırttı. Akşamın bir vakti tanımadığınız birine sokakta bu şekilde yaklaşmanız normal mi?" Selim Tarhan kızararak fısıldadı. "Başka şansım var mıydı? Şayet yanınıza yaklaşmasaydım sizi bir daha görme imkanım olmayacaktı. Ne adınızı biliyorum, ne oturduğunuz yeri, ne de telefonunuzu. Sizi bir daha nasıl bulabilirdim? Artık kendimi tanıttım sayılır. Şimdi lütfen bana cevap verin. Arkadaş olma teklifimi kabul edecek misiniz?" Neslihan hala yüreğindeki çarpıntıyı dindirememişti. Sebebi de gayet açıktı. Bu gençten hoşlanmıştı. Onunla arkadaşlık etmeyi istiyordu. Yine de kadınsal bir içgüdüyle delikanlıyı yokuşa sürdü. "Bunu düşünmeliyim," dedi. "Arkadaş olmak için sizi yeterince tanımıyorum." "Doğru, ben de sizi tanımıyorum. Daha isminizi bile söylemediniz." "Neslihan," dedi genç kız. "Neslihan Aksu. Artık resmen tanıştık sayılır, değil mi?" Delikanlının yüzünü sıcacık bir gülümseme kaplamıştı. Kız da karşılık verdi. "Tanıştığımıza göre sıcak bir yerde oturup bir çay içmeye ne dersiniz? Herhalde bu soğuğun altında konuşacak değiliz." Neslihan hemen itiraz etti yine. "Şimdi olmaz. Bu akşam önemli bir işim var. Eve gitmeliyim." "Pekala, ısrar şansım yok. Ne zaman öyleyse? Yarın akşam bu saatte Dedeman Oteli'nin lobisinde olabilir mi?" Genç kız kısa bir an düşündü. Olmaması için hiçbir sebep yoktu. Tabii her şeyin bir başlangıcı olacaktı. "Mümkün," diye fısıldadı. "O halde anlaştık. Son bir ricam daha var. Herhangi bir aksilik olursa sizi nasıl bulabilirim? Bana bir telefon numarası verebilir misiniz?" Neslihan hiç tereddüt etmeden cep telefonunun numarasını verdi. "Teşekkür ederim," dedi Selim. "Heyecanla yarın akşamı bekleyeceğim." Genç adam elini uzattı. Tokalaşıp veda ettiler. Neslihan arkasına bakmadan yürüyüp uzaklaştı. Barbaros bulvarına vardığı zaman yaptığı kapris nedeniyle daha şimdiden pişman olmuştu. Bu akşam hiçbir işi yoktu. Anlamsız çıkışı olmasa şimdi otelin lobisinde çay içiyor olacaklardı. Delikanlıdan hoşlanmıştı. Kibar, nazik ve anlayışlıydı. Arkadaş olmak için yaptığı girişim de gayet normaldi. Genç adam ise uzun süre yerine çakılı kalarak Neslihan'ın uzaklaşmasını seyretti. Kızın görüntüsü karanlıkta iyice kaybolunca geri dönerek yürümeye başladı. Sonra ilk bulduğu taksiye atlayarak cebinden telefonunu çıkardı. Telefon görüşmesini İngilizce yapmaya başlamıştı. ''İyi akşamlar David'' dedi. ''Ben Horace Hedrick.'' ''Evet Horace.'' ''Aradığımız kızı buldum. Mükemmel biri.'' ''İyi, tanıyor muyum?'' ''Hayır, henüz ben bile yeterince tanımıyorum.'' Hattın öbür ucundaki İngiliz gizli servis görevlisi David Green kısa bir duraklama geçirdi. Horace Hedrick'e güvenirdi ama biraz şaşırmaktan kendini alamadı. ''Tanımıyor musun?'' ''Evet, tanımıyorum.'' ''Dalga mı geçiyorsun benimle Horace? Nereden buldun bu kızı?'' ''Sana biraz garip gelecek ama sokakta.'' ''Sokakta mı? Saçmaladığının farkında mısın dostum?'' ''Hayır, her şey yolunda. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.'' ''Söylediklerinden bir şey anlamadım. Hemen konsolosluğa gelsen iyi olur.'' Neslihan'a kendini Selim Tarhan diye tanıtan Horace Hedrick keyifle mırıldandı. ''Yoldayım zaten. Yarım saate kadar oradayım.'' Karanlık iyice artmış, Yıldız Parkı'nın ağaçlarını ve bomboş asfalt yollarını ince bir kar tabakası kaplamıştı. Thomas Higgins, gözlerinin içine merakla bakan albay Sergei Dunayev'e dönerek ''Evet'' diye mırıldandı. ''Çevirdiğimiz araçta general yoktu, bizi de kandırdı.'' Dunayev dudaklarını ısırdı hafifçe. ''Ama'' diye kekeledi. ''Vasilya ne oldu?'' ''İşte ben de bunu sizden öğrenmek istiyorum.'' Albayın yüzü birden kıpkırmızı oldu. ''Benden mi?'' ''Çok komik, ben nereden bilebilirim ki?'' Bu yaklaşık 20 yıl önceki bir olay. Ayrıca söylediğim gibi o tarihte küçük rütbeli bir subaydım. Böyle bir skandalın detayları bana aksettirilmezdi. Kısmen haklısınız. Ama özgeçmişinizi çok iyi biliyorum. Siz o tarihte bile KGB'nin gelecek vaat eden bir elemanıydınız. Zeki, çalışkan ve de becerikli. Konuşmanın seyri Dunayev'e gittikçe rahatsız etmeye başlamıştı. Hemen savunmaya geçmek gereğini duydu. Rejimle beraber her şey değişti. O anlayışta. Artık KGB yok. Ben şimdi sıradan, emekliliğini bekleyen bir istihbarat memuruyum. FSB'deki şartlar aynı değil. Burada fazla aktif de sayılmam. Basit konsolosluk işlerinde çalışıyorum. Dört gözle emekliliğimi bekliyorum. Söylediklerinize katılıyorum albay. Generalliğe terfi şansınız da yok. O olaydan sonra hep pasif görevlere atandınız. Teşkilatta kalmanız bile mucize sayılmalı. Buna kaderin bir cilvesi olarak değerlendirebilirsiniz. Renkten renge giren Dunay'a kekeledi. ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Anlayamadım.'' Higgins pişkince sırıttı. ''Yeterince açık sözlü olmaya çalıştım albay. Beni daha fazla zorlamayın.'' ''Hala ne iyi ima ettiğinizi anlayamadım.'' ''Pekala. Madem öyle istiyorsunuz, ben daha açık konuşayım. Siz General Vasil Kirlenko'nun yeğenisiniz.'' Albay Sergei Dunayev heykel gibi sessiz kaldı bir süre. Önünde sonunda böyle bir olasılıkla karşı karşıya kalacağını tahmin etmişti zaten. Boğazda tutuşur gibi oldu. Bir duble vodkaya ama gerçek bir Rus vodkasına ihtiyacı vardı. Konuşamadı. Bakışlarını kapkaranlık göğe kaldırdı. Ufak, sert kar tanecikleri hızla yüzüne vuruyordu. Kaderin önüne geçilemeyeceğini bir kere daha anlamıştı. İngiliz'in tüm söyledikleri doğruydu. Vasily Kirilenko onun öz be öz dayısıydı. Ailenin yüz karısı, sefil ve satılmış adam. Bir zamanlar ondan büyük kalbiyle nefret etmişti. Yalnız vatana ihanetle kalmamış, Dunayev'in meslek hayatını da söndürmüştü. KGB o olay üzerine geçici olarak kendisini de işten el çektirmiş, aylar süren soruşturmalar, tahkikatlar, izlemeler yapmışlardı. Gerçi sonunda olayla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkmış, görevine iade edilmişti. Ama daima pasif ve geri hizmetlerde çalıştırılmıştı. ''Benden ne istiyorsunuz?'' diyebildi sonunda güçsüz bir sesle. İngiliz'in gözleri parıldamaya başlamıştı. ''Hala tahmin edemediniz mi?'' diye sordu yumuşacık bir ses tonuyla. Albay silkindi. Üzerindeki şaşkınlığı atmaya çalıştı. ''Hayır. Vasilya'nın saklandığı yeri bilmek istiyorum.'' Korktuğu başına geliyordu albayın. ''Onu 20 yıldır göremediğimi söylemiştim.'' diye homurdandı sertçe. ''Olabilir ama saklandığı yeri biliyorsunuz. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Bunca yıldır görmediğim bir adamın yerini nasıl bilebilirim? Şimdiye kadar kendisinden en ufak bir haber dahi almadım.'' ''Boşuna inkâra kalkışmayın albay. Herhalde anlamışsınızdır artık. Onun ve sizin hakkınızda çok şey biliyorum. 20 yıllık uzun bir çalışmanın sonunda bu noktaya geldim. Benim için son derece hayati bir mesele bu. Görevden de öte. Gerçekleri saklamaya çalışmak size hiçbir şey kazandırmaz. Siz yardım etseniz de etmeseniz de onu bulacağım. Dunayev toparlanmaya çalışıyordu. Hatta soğuk bir şekilde gülümsemeyi bile başardı. İyi de bu çok eski bir hadise. Üzerinden uzun zaman geçti. Soğuk harbin biteli yıllar oluyor. Bugün Rusya'da bile unutulup tarihe gömülmüş bir vaka. Sizi hala bu olayın peşinde sürükleyen sebep ne? Bugün artık kaç kişi firardaki bir Rus generaliyle ilgilenir? İngiliz inanmaz nazarlarla albayı süzdü. Siz de bir istihbaratçısınız. Beni anlamanız gerekir. Boş konuşmanın hiç anlamı yok. İkimiz de gerçekleri biliyoruz. Yine de merak ediyorsanız size şu kadarını söyleyebilirim. Onu bunca yıldır arayış sebebim biraz da şahsidir. Dunayev, galiba anlıyorum diye başını salladı. 20 yıl önce onu elinizden kaçırmak suretiyle sarsılan prestijinizi telafi etmek ve itibarınızı kurtarmak. Higgins hiç cevap vermeden albayı süzdü. Mavi gözlerinden yorum çıkarmak adeta imkansızdı. Dunayev, peki onu niye Amerika'da aramıyorsunuz diye sordu. Çünkü o İstanbul'da. Albay son bir gayretle yeniden gülümsemeye çalıştı. İstanbul'da mı? Buna kesinlikle ihtimal veremem. Neden? Rusya'ya bu kadar yakın olsa KGB mutlaka öğrenir ve onu yakalardı. Ayrıca İstanbul izni saklamak için pek uygun bir yer sayılmaz. Şayet hala yaşıyorsa buralardan çok uzakta olmalıdır. Mesela Anadolu'nun uzak bir köşesinde ya da Akdeniz'in şirin bir sahil kasabasında olması mümkün müdür sizce? Hiç sanmam. Hem onun Santa Barbara'ya gitmek niyetinde olduğunu söylemiştiniz. Higgins soğuk bir şekilde sırıttı yine. Akdeniz sahilleri de aynı kuşak üzerinde. Tanrı'nın güneşi orayı da Santa Barbara kadar ısıtıyor. Şu halde nerede olduğunu kesin bilmiyorsunuz. İstanbul'da olması sizce sadece bir tahmin. Yanılıyor olamaz mısınız? Tahminden de öte. Elimizdeki veriler onun burada olduğu merkezinde. Boşuna nefesinizi daha fazla tüketmeyin albay. İsterseniz artık sadede gelelim. Dunayev ters ters İngiliz'e baktı. Sadede mi? Hem ne söylemeye çalışıyorsunuz? Benden istediğiniz nedir? Velev ki yerini bilsem dahi, öz dayıma ihanet etmemi bekliyorsunuz. Cevap vermeden önce iyice düşünmenize salık veririm. Neyi düşüneceğim? Unutmayın, general bir vatan hainidir. Memleketine ihanet ederek kaçtı. Bize son derece yararlı bilgiler nakletti. Sizin geleceğinizle de oynadı. O olay olmasaydı şu an çok daha yüksek bir mevkide ve geleceğinizi garanti altına almış olacaktınız. Albay sinirli bir şekilde homurdandı. Ben hayatımdan memnunum. Muhtemelen seneye emekli olacaksınız albay. Sonra ne olacak? Bamanova'daki küçük dairenize mi çekileceksiniz? Ömrünüzün sonuna kadar orada yetersiz emekli maaşınızla geçirmeyi mi düşünüyorsunuz? Dunayev yeniden homurdandı. Evli değilim. Bakmakla yükümlü olduğum kimse de yok. Emekli maaşım bana yeter de artar bile. Kendinizi kandırmaya çalışmayın albay. Gerçeği siz de gayet iyi biliyorsunuz. Rusya'da emekli maaşlarının dahi zamanında ve muntazam ödenmediği bir vaka. Her Rus gibi gelecek sizi de korkutuyor olmalı. Ayrıca artık Batı ülkelerindeki refahı ve hayat standartlarını görerek anladınız. Ülkenize dönünce bu rahat ve imkanları arayacaksınız. Dunay'a bu kez sertçe söylendi. Kısa kesin Mr. Higgins, nereye varmak istiyorsunuz? En başında da söylediğim gibi müşterek bir operasyon düzenlemeyi, bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bu yardım geleceğinizi de teminat altına alacaktır. Albay hayretle İngiliz'i süzdü. Yani Vasili'nin yerini size ihbar etmem için bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Bu bir yorum meselesi. İster vatanınıza hizmet, ister rüşvet telakki edin. Ama asıl gerçek alacağınız yarım milyon pound'tır. Çok iyi para. Adeta bir servet. Albayın gözleri irileşti, yutkundu. Yarım milyon pound mu? Tamı tamına. Bu hiçbir üstün geri çeviremeyeceği bir rakamdı. Albay kulaklarına inanamıyordu. Şaşkınlığı iyice artmıştı Dunayev'in. Bu kadar büyük bir servette Vasili gibi artık tarihten silinmiş eski bir ajana ne sebeple layık görüldüğünü anlayamamıştı. İster istemez aklına takılan soruyu sordu. Bu parayı kim ödeyecek? Teşkilatınız mı? Paranın kaynağı sizi ilgilendirmez. İlgilendirir Mr. Higgins. Çok geri bir durum var ortada. Garip olan nedir? Soğuk harbin en cecili zamanında teşkilatınız bu parayı ödeyemezken, yıllar sonra nasıl oluyor da artık önemini tamamen kaybeden bir vatan hainine bu parayı gözden çıkarabiliyor. Üstelik artık size vereceği en ufak bilgi kırıntısına sahip değilken. İngiliz kısa bir süre gözlerini kısarak albaya baktı. Teklif ettiği paranın Dunayev'i şaşkına çevireceğini hiç itiraz etmeden öneriye balıklama atlayacağını sanmıştı. Oysa albay şimdi yerinde bir muhakeme ile çetrefil sorular yöneltiyordu kendisine. Hafifçe öksürdü. Kendini temizler gibi bunu takdir tamamen bize ait albay dedi. Ama durum beni kuşkuya düşürüyor. Neden artık işe yaramaz bir adamın bulunması için bu kadar yüksek bir meblağı bana teklif ediyorsunuz? Anlamı var mı? Dedim ya, bu kesinlikle bizi ilgilendirir. Size açıklama yapmaya mezun değilim.